Ayrım 2. Onay Akbaş'a. Kuş dili kovboyları. Son çekiş darbesini de vuran adam, merdiven basamaklarını ağır ağır inerken astığı tabelaya ilk güvercin konar. Gülistan Gazinosu, Hamdi Bey idaresinde. İşleri önce iyi gider Hamdi Bey'in. Ama İstanbul'da dans çılgınlığı başlayınca el etek çekilir gazinodan. Kadıköy yakasındaki Kuş Dili Çayırı'nın güzel bir yerinde olmasına rağmen Alaturka bir havası vardır Gülistan Gazinosu'nun. Hamdi Bey modaya uymak için bir dans pisti yaptırıp bir caz ekibiyle anlaşsa da gençler eğlenmek için Kalamış'taki Todori'nin bahçesini tercih etmekteydiler. Caz işini kıvıramayacağını anlayan Hamdi Bey, Alaturka müziğe devam etmeye karar vererek oldukça geniş bir saz ve ses heyetiyle anlaşma yapar. Dönem 1920'li yılların sonu olduğu için Perşembe öğleden sonra ve Cuma günü tatil yapmaktadır İstanbullu. Hamdi Bey de parasını peşin ödediği saz heyeti için büyük bir reklam kampanyası başlatır. Günler boyunca çığırtkanların girmediği sokak, el ilanı vermediği insan kalmaz neredeyse. Tüm hazırlıklar tamamlanıp müşteriler beklenirken aniden bastıran yağmur göle dönüştürür Kuş Dili Çayırı'nı. Gazinonun kapalı yeri olmadığı için boş ve ıslak masalara karşı bir müzisyenin akort etmeye çalıştığı kemanının sesi duyulur yalnızca. Yaz yağmurunun azizliğine uğrayan Hamdi Bey, bir sonraki perşembe akşamı için aynı masrafı yapmaya kararlıdır. Büyük bir hazırlığa kalkışır yeniden. Ama Gülistan Gazinosu aniden bastıran yaz yağmuruna esir düşer bir kez daha. Umudunu yitirmez Hamdi Bey. Bir sonraki hafta için aynı saz heyetini kuracak, aynı malzemeleri hazırlatacak ve gazinosu eskiden olduğu gibi kalabalık gecelerinden birini yaşayacaktır. Büyük bir borç altına giren Hamdi Bey, masa örtülerini ütülettirir, kadehleri parlattırır her şeye rağmen. Hazırlıkların yapıldığı günlerde havaların iyi gitmesi, Kuş Dili Çayırı'nın kağıt helvacılar, macuncular ve dondurmacılardan alışveriş yapan Kadıköylülerle dolması Hamdi Bey'in yüzünü güldürür. Perşembe gününe kadar her sabah pencereden odaya sızan yaz güneşiyle uyandığı için de son derece mutludur Hamdi Bey. Ama perşembe sabahı güneşin tatlı tebessümü uyandırmaz Hamdi Bey'i. Telaş içinde kalkar ve odanın perdelerini iki yana açar. Önünde kara, kapkara bulutlar vardır. Öğleden sonra hava düzelir diye umut eder ama çayırı adını veren kuşların dili yağmurun sesine bırakır yerini. Üstelik ıslak bir sessizliğe gömülü Gülistan Gazinosu'nun jeneratörü de çalışmaz o gece. Hamdi Bey yumruk yaptığı iki elini şimşeklerin çaktığı gökyüzüne doğru kaldırıp bağırır. Uğraşma benimle. Ertesi sabah Kuş Dili Çayırı yüzlerce aynayla kaplıdır sanki. Güneş ışınları birer aynaya dönüştürür su birikintilerini. Ve o birikintilerden birine kendini gazinosundaki ağacın dalına asan Hamdi Bey'in görüntüsü yansır. Kadıköy'de bulunan Kuş Dili Çayırı'nın bir bölümü salı pazarı olarak kullanılıyor günümüzde. Çadırlarını kurmak için kalın halatları direklere, ağaç dallarına asan ve yağmur yağdığında müşteri gelmeyecek diye telaşa düşen pazar esnafından hiç kimse anımsamaz Hamdi Bey'in hüzünlü öyküsünü. Ucuz giyimin yeridir pazar alanı. Ama bir zamanlar en şık elbiselerini giyerek gezinirdi orada İstanbullular. Onlardan biri de Oktay Rifat'tır. Param olsa satar mıydım kahverengi elbisemi? Damalı gömleğimi giyerdim, alaca mendili takardım, kuş dilinden geçerdim. Param olsa satar mıydım kahverengi elbisemi? Hamdi Bey'in bayrak ipiyle yaşantısına son verdiği trajik öyküsünün konuşulduğu yıllarda kovboy kıyafetli çocuklar görürüz Kuş Dili Çayırı'nda. Bayram yerinde kiraladıkları atların sırtında kendilerini Kuş Dili sinemasında izledikleri filmlerdeki kovboylar sanan çocuklardan biri yuları iyi tutmadığı için yere düşer. Başında yumurta büyüklüğünde bir şişlikle eve gelen çocuk dedesi tarafından azarlanır. Artık o rafete uymak yok. Kovboyculuk, movboyculuk istemem. Başındaki şişliğin ağrısına bir de dedesinin poposuna vurduğu bastonun acısı eklenen çocuk şöyle anımsar o günleri. Hele o yıl Darüşşafaka'ya giden Rafet kardeşimiz kovboyluluğu öyle ciddiye almıştı ki anlatamam. Rafet dinlence günlerinde herkesi şaşırtan kovboy giysilerine bürünür, belinde paslı, toplu tabancalar, yel değirmenin çarşısında, tepe sokakta dolaşır, ona buna yardım etmeye çalışarak kovboylar gibi olmaya özenirdi. İşte Rafet kardeşimiz bizi de kendisine benzetmekte gecikmedi. Büyüklerden edindiğimiz uzun pantolonların kenarlarına Rafet'in bulduğu tüyler dikildi, kareli gömleklerin üstüne eski deri ya da kadife yelekler uyduruldu, Kalın kemerlerimize Rafet'in bulduğu çakar almaz yerleştirildi. Başlarımızda kenarları geniş fötrülerden bozma şapkalar, birer komik çocuk kovboy olup çıktık ortaya. Arkadaşı Rafet gibi kovboy olmaya özenen çocuk Zonguldak'ta karşımıza çıkar yıllar sonra. 1938'de girdiği Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü sınavında yüzlerce katılımcı arasından ilk 15'e girse de İstanbul'dan alınacak bir kişi olmayı başaramamıştır. Yüreğinde yanan tiyatro ateşiyle lacivert bir iş tulumunun içinde görürüz onu. Her adımında gıcırdayan siyah lastik çizmeleriyle maden ocağına doğru yürür. Evet, o bir madencidir artık. İçinde yaşattığı çocuk, kovboy filmlerinde gördüğü altın madenlerini fısıldar kulağına. Bir elinde lambası, diğerinde zeytin, peynir, ekmek ve haşlanmış yumurtadan oluşan nevalesini koyduğu torbayla ocağın karanlık ağzından içeri girer ve kaybolur gözden. Maden ocağında çalışmaya başladığı ilk gün göçük altında kalan iki işçinin cesedi çıkarılır dışarıya. Doymak bilmeyen bir canavarın midesindedir sanki. Ekmeğini, o canavarın yüreğini kazıyarak kazınan emekçilerle tanışmasını şöyle anlatır yıllar sonra. Aşağıda kömür vagonlarını dolduran 4 kişi vardı. İçlerinden biri elimden düşürdüğüm lambamı yerden alıp bana uzatırken "Hoş geldin," dedi. Utandım. Bu genç adamların kömürden kararmış yüzlerinden, donuk bakışlarından utanmıştım. Sessiz bir dayanışmanın içinde buğday tarlalarında bıraktıkları güneşli, mavi gökyüzünü, köylerini düşünerek yükümlülüklerinin bilincinde çalışıyorlardı. Tiyatro sanatını tüm işlerin üstünde görmeye başlamış bir şehir çocuğunun duygusallığıyla bakıyordum onlara. Turneye çıkan İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun yolu Zonguldak'a düşer. Salonu dolduran izleyiciler arasında o da vardır. Çalışma arkadaşı Osman Usta, "Ben ne anlarım tiyatrodan?" dediyse de ona da bilet almış, yanında oturtmuştur. Osman Usta bir sahneye, bir de onun yüzüne bakar oyun boyunca ve çıkışta şunları söyler: "Tiyatrocu ol, sana daha yakışır." Genç madenci ustasının sözünü dinler ve bir daha geri dönmemek üzere ayrılır Zonguldak'tan. Marco Paşa dergisinde çalışır bir süre. Şehir tiyatrosunda heykel rolü oynar gönüllü olarak. Sabahattin Ali'nin takviyesiyle de İpek filmde dublajcı olur. Sonra figüranlık, bir iki küçük rol ve tiyatro afişlerine yazdırır adını. Mücap Ofluoğlu. Parantez içinde fotoğraf 1. O, oyunun başlayacağını haber veren son zilin çalmasının ardından ışıkları söndürülen salondaki tiyatro severlerin karşısına çıkarken geride bıraktığı maden ocağının karanlığa uzanan kapısının üstünde şu at okunur: "Üzülmez." Kaçmak için koşmayan Kızılderili. Genç bir adam sabahın erken saatlerinde Bebek'teki evinden çıkar ve koşmaya başlar. Zayıflamak için sahil yoluna koşan biri sanmayın sakın onu. O, Anadolu topraklarında birbirinden renkli nice kültürün bir araya gelip kaynaştırdığı gerçeğini zayıflatan, milliyetçi düşüncelerin unutturduğu sayısız güzel insandan biridir. Cağaloğlu'na ulaşan genç adam gazeteleri alır ve yine aynı yolu koşarak geri döner. Her sabah yapmaktadır bunu. Gazete bayi olan babasının dükkanına gazeteleri bırakır ve sonra yine koşarak okuduğu Robert Koleji'nin yolunu tutar. İstanbul Boğazı'nın yunuslarıyla yarışan genç adam bir gün İkdam gazetesinde gördüğü ilanı okur okumaz yerinden fırlar ve bir kez daha Cağaloğlu'na doğru koşmaya başlar. Bu koşu diğerlerinden farklıdır ama. İlanda Stockholm'de yapılacak olan 5. Olimpiyat Oyunlarına katılmayı düşünen amatör gençlere lisans verileceği yazılıdır. Stockholm'e vardığında kentin tüm caddelerinin oyunlara katılan ülkelerin bayraklarıyla süslendiğini görür. Gülümseyerek bakar kardeşliğin kulaç attığı bu renk denizine. Bakarken de kendi ülkesinin bayrağını arar gözleri. Aralarında adına yarışacağı ülkenin bayrağını göremeyince tüm neşesi kaçar. Ülkesinin sefaretinde alır soluğu ve kendisine yardım edilmesini ister. Stockholm caddelerinde yüzü gülerken görürüz onu. Altından geçtiği bayraklar arasında ay yıldız da asılıdır artık. 1500 metre yarışının son 100 metresine girildiğinde en önde o vardır. 30 metre geriden gelmektedir en yakın rakibi. Mesafeyi koruyarak girer son 50 metreye. Bitiş çizgisiyle arasındaki uzaklık azaldıkça olimpiyatlarda ülkesine ilk altın madalyayı kazandıracak olmanın heyecanı da artar yüreğinde. 30 metre. O, Boğaz'ın tozlu yollarından çıkıp gelmiş ve ilk kez katıldığı dünyanın en büyük yarışında en önde koşmaktadır. 20 metre. Yaz kış demeden her sabah babasının dükkanına taşıdığı gazeteler ondan bahsedecek, hakkında övgü dolu sözler yazılacaktır. 15 metre. Ay yıldızlı bayrağın ipi çözülür ve Stockholm'un bir caddesine doğru süzülerek düşmeye başlar. Tıpkı kendisini direğe astıran genç atlet gibi. Bitiş çizgisine 15 metre kala yere yığılır Boğaz'ın çocuğu. Arkasında koşanlar yanından geçerlerken yardımına giden doktorlar tüm bedenin titrediğine tanık olurlar. Onun önünde koşan ve geçemediği bir rakibi vardır. Heyecan. Ve ben ne zaman ki İstanbul Boğazı'nda denizin bir karış üstünde birbirleriyle yarışırcasına uçan yelkovan kuşlarını görsem o genç atletimizi Vahram Papazyan'ı anımsar, en önde uçanın o olduğunu bilirim. Stockholm Olimpiyat Oyunları'nda pentatlon, parantez içinde beşli ve dekatlon, parantez içinde onlu yarışmaların ödül törenlerinde Jim Thorpe'yi görürüz birincilik kürsüsünde. Kendisiyle tanışmak isteyen İsveç Kralı 5. Gustav şu sözüyle onurlandırır Amerikalı atleti. Sevgili Thorpe, siz dünyanın en iyi atletisiniz. Parantez içinde fotoğraf 2. Jim Thorpe coşkuyla karşılanır Amerika'da. Ama bundan rahatsız olanlar da vardır. Çünkü olimpiyat şampiyonu atlet bir beyaz değil, kızıl derilidir. Bir kızıl derili nasıl olur da Amerika'da ulusal kahraman ilan edilir? Bunun önüne geçilmelidir bir an önce. 1912 olimpiyat oyunlarında 100 metre yarışında finale kalan Amerikalı atlet Howard Rave'e yapıldığı gibi Thorpe'un şampiyonluğunun da elinden alınmasının çaresi düşünülür. Drew yarışa az bir süre kala odasına kilitlenir ve koşması engellenir. Bunu da yapan rakipleri değil, finale kalan çok sayıda Amerikalı atlet olduğundan birincilik madalyasının kazanılacağını garanti gözüyle bakan kendi antrenörüdür. Finale katılma hakkı elde eden Amerikalı atletler arasında zenci olan yalnızca Howard Drew'dir. Jim Thorpe'un yıllar önce yaz tatilini bir çiftlikte çalışarak geçirirken kasabanın beyzbol takımında oynadığı öğrenilir. Thorpe'a iddialı bir maçta oynaması teklif edilince çalışarak kazanacağı paraya ihtiyacı olduğu, o para olmadan geçinemeyeceğini söyler. Söz konusu yevmiyenin karşılanacağı söylenince maçta oynamayı kabul eder. Olimpiyat oyunlarına amatör sporcular katılabildiği için Kızılderili atletin madalyaları bu olay bahane edilerek geri alınır. Thorpe Amerika'nın bir ulusal kahramanı değildir artık. Kızılderili atlet Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı haksızlığa karşı mücadele eder yıllarca. Ne var ki bir daha boynuna hiç asamaz madalyalarını. İtiraz mektuplarını gönderdiği Olimpiyat Komitesi'nin başında 1912 oyunlarına birlikte katıldığı takım arkadaşı Avery Brundage vardır ki onun görevden ayrılmasından sonra Thorpe'un itiraz mektuplarının hasır altı edildiği anlaşılır. Thorpe'un dilekçesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından değerlendirilir en sonunda ve Kızılderili atlete büyük bir haksızlık yapıldığı belirlenerek madalyaların geri verilmesi kararı alınır. Oysa Kızılderili atlet bu karardan 26 yıl önce 28 Mart 1953 tarihinde son sözlerini söyleyerek yaşam ipini göğüslemiştir. Madalyalarım, madalyalarımı geri verin. Manisa Tarzanı değil, Manisa Apaçisi. 1912 olimpiyatlarının yıldızı Kızılderili atlet Jim Thorpe'sa 1928'inki de Johnny Westmuller'dir. 100 metreyi dev kulaçlarıyla 1 dakikanın altında yüzmeyi başaran Amerikalı sporcu 1924 oyunlarında aldığı 3 altın madalyaya 1928'de 2 tane daha ekleyerek 5 altın madalya kazanan ilk yüzücü olur. Johnny Weissmuller'in güçlü fiziği ve yakışıklılığı Hollywood tarafından keşfedilmekte gecikmez. Kısa bir süre sonra da olimpiyat başarılarını bile gölgede bırakacak bir üne sahip olur beyaz perdede. O Tarzan'dır artık. Parantez içinde fotoğraf 3. İşgal orduları geri çekilirken pek çok yer gibi Manisa'yı da yakar yıkarlar. Kente özgürlüğüne kavuşturan Türk ordusunda bulunan Ahmet Bedevi adlı asker öylesine tutkuludur ki doğaya, savaş bitiminde Manisa'da kalır ve ağaç dikmeyi, yeşili korumayı uğraş edinir kendisine. Manisa onun diktiği ağaçlar sayesinde rüzgara ve gölgeliğe kavuşur. Halk üstünde yalnızca siyah bir şort olan bu uzun sakallı adamı çok sever ve hacı diye seslenir kendisine. Spil Dağı'nda bulunan kulübesinin yanındaki topu her gün saat 12'de ateşlemeye başlamasıyla da hacının adı Topçu Hacı olur. Ve günlerden bir gün başrolünü Johnny Weissmuller'in oynadığı Tarzan filmi gelir Manisa'ya. O günden sonra da Ahmet Bedevi Manisa Tarzanı diye anılmaya başlanır. Parantez içinde fotoğraf 4. Kerkük Türklerinden olan Ahmet Bedevi'nin Manisa'ya gelişinden önceki yaşantısı oldukça renklidir. Evlenmek üzereyken 1. Dünya Savaşı çıkar ve cephede alır soluğu. Savaş kaybedilince Hindistan'a gitmeye karar verir. Bir süre oralarda yaşadıktan sonra İran'ın Giver yaylalarında gezinir. Bir gazetede Mustafa Kemal Paşa'nın özgürlük ateşini yaktığı haberini okuyunca da Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere sevdiği kadın Meral'le birlikte Anadolu'ya gelir. Ama sert bir kayalıktan geçerlerken Meral'in ayağı kayar ve uçuruma yuvarlanır. Manisa Tarzanı'nın İstiklal Madalyası'na sahip olduğunu pek çok insan bilmez. Siyah bir şortun dışında üstüne pek bir şey giymediğinden madalyasını takacak ne bir ceketi ne de bir gömleği vardır zaten. Neden çıplak gezdiğini soranlara ise şu öyküyü anlatır. Selahattin Eyyubi, Haçlı ordusuyla savaşmadan önce Haçlıları ilk gören gözcüler yanına gitmişler ve telaşlı bir şekilde durumu anlatmışlar. Selahattin Eyyubi de "Telaşınız bundan mı?" diye sorunca başlamışlar anlatmaya. "Nasıl savaşırız? Onların hepsi ayak tırnaklarına kadar zırha bürünmüşler. Onlara ne kılıç ne ok işler. Onlarla nasıl savaşacağız, nasıl galip geleceğiz?" Selahattin Eyyubi gülümseyerek şu yanıtı verir. "Sizler yalın kılıçla savaşacaksınız. Derhal soyunun. Onlar ne kadar giyinikse siz de o kadar soyunacaksınız." Ahmet Bedevi bu öyküyü kendi çıplaklığını örnek göstererek şöyle tamamlar sözünü. "Selahattin Eyyubi zaferini böyle kazanmış. Ben Arabistan'dan Manisa'ya geldiğimde çok üşüdüm. Üşüdükçe de soyundum. En sonunda soğuğa karşı galip geldim." Ahmet Bedevi'ye uygun görülen Tarzan adı bir yanılgıdır aslında. Çünkü Tarzan'ın ağaç diktiği hiç görülmezken gerçek bir doğa aşığı olan Ahmet Bedevi elinin değdiği her yeri ağaçlandırmıştır. Beyaz perdenin Tarzan'ı ağaçları yol olarak kullanır. Bedevi ise yol yapımı için ağaç kesimine karşıdır. Tarzan avazı çıktığı kadar bağırırken sessiz sedasız biri olarak tanınır bizimki. Üstelik Ahmet Bedevi'nin çıplaklığı Diyojen'de olduğu gibi felsefi bir temele dayanır. Tarzansa bir uçak kazası sonrasında ormanda büyüdüğü için uygar dünyayı tanımadığından dolayı çıplaktır. Yani doğa Tarzan'ın yaşantısına bir zorunluluk, Ahmet Bedevi'ninkine ise bir tercih olarak girer. Bunun gibi daha birçok nedenden dolayı Ahmet Bedevi Manisa Tarzan'ı değil, olsa olsa Manisa Apache'sidir. Onun gibi doğa aşığı bir insanı Hollywood'un uydurduğu kahramanla özdeşleştirmek yerine beyaz adamın doğayı katletmesine karşı direnen Kızılderililerden biri olarak görmek daha doğru olacaktır. Üstüne üstlük Kızılderililerin de çıplak gezindikleri unutulmasın. Bu eleştirilerimizin doğruluğunu desteklemek için Kızılderili reislerin sözlerinden pek çok örnek verebiliriz. Ahmet Bedevi'nin ağaç sevgisini anımsatarak Onondaga kabilesinden Kanas Satego'ya kulak vermek yeterli olacaktır. Topraklarımızın kıymetini biliyoruz. Bu topraklarda beyaz adamın ihtiyacından çok daha fazla kerestelik ağaç var. Onları yabancılara satıp iyi para kazanacaklar. Atlar, sığırlar için bol miktarda ot var. Buralarda tütün yetişiyor, o da iyi para getirecektir. Buğdayı ve mısırı öğütmekte kullanacak sularımız da beyaz adam için kıymetlidir. Hatta ölmüş ağaçları katran yapımında kullanabilirler. Bütün bunlar bitip tükenmez hazinedir. Fakat biz toprağımızı birkaç güzel eşya karşısında verirsek, bir iki mevsim sonra o güzel şeyler eskiyecek ve elimizde hiçbir şey kalmayacaktır. Topraksa ölümsüzdür. Onu korursak bizden sonraki nesillerimiz için de yuva olmaya devam edecektir. MIT'in bir ajan olduğu şüphesiyle yıllarca takip ettiği Ahmet Bedevi, gözlerini dünyaya 1963 yılının 31 Mayıs gecesi yumar. Ve ondan geriye binlerce ağaç ve hepsinde de gözünü objektiften kaçırdığı fotoğraflar kalır. Bir de açılışına katıldığı bir anıt. 8 Eylül 1956 tarihinde Niğde'de bulunan Akdağ'ın demir kazık zirvesine tırmanış yapan Manisa Dağcılık Kulübü öğrencilerinden Engin Kongar bir kayalıktan düşerek can verir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Kongar bir tırmanış sırasında ölen ilk dağcımızdır. Kazadan 3 yıl sonra Kongar'ın anısına yapılan anıtın açılışına katılan kalabalık arasında genç dağcının annesi ve Ahmet Bedevi de vardır. Bedevi o gün genç dağcı gibi uçuruma yuvarlanan sevgilisini anımsamıştır elbette. Bu duygular içinde Manisa Apache'si gözü yaşlı anneye şunları söyler. "Anneciğim, sen hiç merak etme. Ben anıtın çiçeklerine bakar, onları hiç soldurmam." Engin Kongar'ın Emre adındaki kardeşi de anıtın açılışı sırasında oradadır.